Ayrım 5. Aldatmak. Paul Coelho. Sayfa 65. Kendimi zafer kazanmış gibi hissetmediğimi söylersem yalan olur ama en azından kendime az da olsa hakim olmayı başardım. Evde her şey aynı. Önceden berbattım, şimdi ise iyiyim. Ama kimsenin bir şey sorduğu yok. Ben de Jakob König'in yaptığını yapacağım. Kocama ruh halimin tuhaflığından bahsedeceğim. Ona sırlarımı açacağım ve bana yardım edebileceğine eminim. Ama bir yandan da bugün her şey öyle güzel ki, doğru düzgün anlayamadığım meseleleri ortaya dökerek böyle güzel bir günü rezil etmenin ne anlamı var? Mücadeleye devam ediyorum. Hissettiklerimin mutsuzluk saplantısından bahseden internet sayfalarının dediği gibi, bedenimdeki bazı kimyasalların etkisiyle alakalı olduğuna inanmıyorum. Bugün mutsuz değilim. Hayatın olağan dönemleri bunlar. Lisedeki arkadaş grubumun düzenlediği okula veda partisini hatırlıyorum. 2 saat durmadan gülmüş, sonunda da deliler gibi ağlamıştık. Çünkü artık bir daha aynı şekilde bir araya gelemeyeceğimizi anlamıştık. Mutsuzluğumuz birkaç gün veya hafta sürmüş olmalı. Tam hatırlayamıyorum. Ama hatırlayamamanın önemli bir anlamı var. Her şeyin geçtiğini gösteriyor. 30 yaşı devirmek kolay değil. Belki de ben buna hazırlıklı değilim. Kocam çocukları yatırmak için üst kata çıkıyor. Bense kendime bir kadeh şarap doldurup bahçeye çıkıyorum. Hava hala rüzgarlı. Biz İsviçreliler bu rüzgarın iyi biliriz. Esmesi 3, 6 veya 9 gün sürer. İsviçre'ye göre daha romantik bir ülke olan Fransa'da bu rüzgara mistral denir ve bulutları dağıtıp havayı soğutur. Bulutların tepemizden çekilmesinin vakti gelmişti zaten. Yarın güneşli bir gün olacak. Parktaki konuşmamızı, öpüşmemizi hatırlıyorum. Hiçbir pişmanlık duymuyorum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım ve bu sayede beni tutsak eden duvarları devirmeye başladım. Jakob König'in ne düşündüğünün önemi yok. Ben hayatımı başkalarını memnun etmeye çabalayarak geçiremem. Şarabımı bitirip kadehimi tekrar dolduruyorum. Aylardır hissizlikten ve yararsızlıktan başka şeyler hissedebileceğim bu saatlerin tadını çıkarıyorum. Kocam dışarı çıkmak için giyinmiş halde aşağı iniyor ve hazırlanmamın ne kadar süreceğini soruyor. Bu gece dans etmek için dışarı çıkacağımızı unutmuştum. Giyinmek için koşar adım yukarı çıkıyorum. Aşağı indiğimde Filipinli dadımızın geldiğini ve kitaplarını salondaki masaya yaydığını görüyorum. Çocuklar biraz önce yattığı için dadının kafası rahat. Vaktini ders çalışmaya ayırabiliyor. Galiba televizyonla hiç arası yok. Çıkmaya hazırız. En güzel elbisem üstümde. Rahat bir ortamda, kokona gibi görünecek olsam da önemi yok. Canım eğlenmek istiyor. Rüzgarın gürültüsü pencereyi titretince uyanıyorum. Kocamın pencereyi sıkıca kapatmadığını düşünüyorum. Yataktan kalkıp her geceki merasimi gerçekleştirmem, yani çocukların odasına gidip iyi olduklarına emin olmam lazım. Ancak bir şey bana engel oluyor. Acaba içkinin etkisi mi bu? Gündüz vakti gölde gördüğüm dalgalar, dağılan bulutlar ve o sırada yanımda bulunan kişi aklıma geliyor. Gece kulübünü hayal meyal hatırlıyorum. İkimiz de müzikleri berbat, ortamı sıkıcı bulduk ve yarım saat geçmeden eve dönüp yine bilgisayarlarımıza ve tabletlerimize gömüldük. Peki ya bugün öğleden sonra Jakob'u söylediklerim? Vaktimin boş olmasından faydalanıp kendim hakkında da bir şeyler düşünmemeli miyim? Ama bu oda beni boğuyor. Kusursuz kocam yanı başımda uyumakta. Görünüşe bakılırsa rüzgarın sesini duymamış. Jakob'un karısıyla yan yana yattığını, bütün hissettiklerini ona anlattığını düşünüyorum. Benden bahsetmediğine eminim. Kendini yalnız hissettiğinde yardımına koşacak birine sahip olduğu için içi rahat olmalı. Karısı hakkında anlattıklarına pek inanmıyorum. Doğru olsaydı çoktan ayrılmışlardı. Neticede çocukları bile yok. Mistral rüzgarının Jakob'u uyandırıp uyandırmadığını, şimdi karısıyla neler konuşur olabileceğini merak ediyorum. Nerede oturuyorlar? Bunu öğrenmek kolay. Gazetedeki işim sayesinde bütün bu bilgiler elimin altında. Bu gece sevişmişler midir? Karısının tutkuyla becermiş midir? Kadın zevkle inlemiş midir? Onunla birlikteyken hep beklenmedik şeyler yapıyorum. Oral seks, hayat dersleri, parkta öpüşmeler. Kendimi tanımakta zorlanıyorum. Jakob'la birlikteyken beni ele geçiren bu kadın kim? Kışkırtıcı bir genç kızdan farksız, kaya gibi sağlam, Leman Gölü'nün sakin sularını çalkalayan rüzgar gibi güçlü bir kız. Okuldan arkadaşlarımla buluştuğumuzda herkesi eskisinden farklı buluyoruz. Gerçi sınıfın en kısa boylusu irileşip şişmanlamış. Sınıfın en güzeli dünyanın sonu bir adamla evlenmiş. Sınıfta içtikleri su ayrı gitmeyenler birbirlerinden uzaklaşmış. Senelerdir haberleşmemiş oluyorlar. Oysa Jakob'la birlikteyken, en azından bu yeniden buluşmamızın başlangıcındayken, zamanda yeri gidebiliyor, 16 yaşındaki, olgunluğun taşıyıcısı Satürn'ün dönüşü henüz uzakta olduğu için yaptıklarının sonuçlarından korkmayan o genç kıza dönüşebiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Uyumadan bir saat daha saplantı halinde Jakob'u düşünüyorum. Arabasını yıkayan komşumun hayatını anlamsız bulduğumu, yararsız işlerle uğraştığını düşündüğümü hatırlıyorum. Oysa yaptığı yararsız değildi. Büyük ihtimalle eğleniyordu, egzersiz yapıyordu. Düşüncelere dalıp hayatındaki küçük ayrıntıları lanet değil nimet olarak görüyordu. İşte en büyük eksiğim bu. Rahatlayıp hayatın tadını çıkarmak. Bütün gün Jakob'u düşünüp duramam. Hayatımdaki mutluluk eksikliğini daha somut bir şeyle, bir adamla dolduruyorum. Ama asıl derdim bu değil. Kalkıp psikiyatra gitsem, bana derdimin başka olduğunu söyleyeceğine eminim. Lityumun eksik, serotonin seviyende azalma var falan diyecektir. Dertlerim Jakob'un hayatıma girmesiyle başlamadı. Hayatımdan çıkmasıyla da sona erecek değil. Ama bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Öpüşme anımız zihnimde onlarca, yüzlerce kez tekrarlanıyor. Bilinçaltımın düşsel bir derdi gerçek bir derde dönüştürdüğünü fark ediyorum. Hep böyledir zaten. O herifi bir daha asla görmek istemiyorum. Şeytan tarafından gönderilmiş, zaten kırılgan olan hayatımı daha da dengesizleştiriyor. Doğru dürüst tanımadığım birine nasıl bu kadar çabuk aşık olabilirim? Hem aşık olduğumu kim söylüyor? İlkbahardan beri dertliyim o kadar. O zamana kadar her şey yolunda olduğuna göre yeniden yoluna girmemesi için hiçbir sebep göremiyorum. Önceden de kendi kendime söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Bu geçici bir dönem, o kadar. Saplantıya kapılıp bana iyi gelmeyen şeylerin başıma üşüşmesine izin vermemeliyim. Öğleden sonra ona da aynı şeyi söylemedim mi? Dişimi sıkıp krizin geçmesini beklemeliyim. Aksi takdirde sahiden gönlümü kaptırabilir, onunla ilk öğle yemeğimizde bir anlığına hissettiklerimi ömür boyu hissedebilirim. Şayet böyle olursa hislerim artık içime sığmayacak. Istırabım ve acım her yana dağılacak. Yattığım yerde bana sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca dönüp durduktan sonra nihayet uykuya dalıyorum. Ve bana sadece bir saniye gibi gelen bir sürenin ardından kocam tarafından uyandırılıyorum. Hava günlük güneşlik, gökyüzü masmavi ve mistral hala esmekte. Kahvaltı hazır, çocukları ben hallederim. Hayatta bir kez olsun rolleri değişsek nasıl olur? Sen mutfağa git, ben çocukları okula hazırlayayım. Bana meydan mı okuyorsun? Yıllardır tattığın en lezzetli kahvaltıyı hazırlayacağım ona göre. Meydan okumuyorum. Sadece biraz değişiklik arıyorum. Hem sen kahvaltımı beğenmiyor musun? Lütfen tartışmak için saat erken. Dün gece içkiyi fazla kaçırdığımızın farkındayım. Gece kulübüne gidecek yaşı geçtik. Tamam, çocukları sen hazırla madem. Ben bir şey diyemeden odadan çıkıyor. Cep telefonumu alıp bu yeni günde göğüsleyeceğim işleri gözden geçiriyorum. Gecikmeden halledilmesi gereken işler listeme bakıyorum. Bu liste uzadıkça günüm de üretken geçer. Aldığım notların çoğunun önceki günden, hatta önceki haftadan kalma olduğunu fark ediyorum. Hala halledememişim. Listem böyle uzayıp gider ve arada bir beni böyle gerer ki her şeyi silip yeni baştan başlamaya karar veririm. Ve listedeki hiçbir şeyin önem taşımadığını ancak bu sayede fark ederim. Bugünse aklımın bir köşesinde listeme eklemesem de unutmayacağım bir şey var. Jakob König'in oturduğu yeri öğreneceğim. Bir fırsatını bulup arabayla evinin önünden geçeceğim. Aşağı indiğimde kusursuz bir kahvaltı sofrasıyla karşılaşıyorum. Meyve salatası, zeytinyağı, çeşit çeşit peynirler, kepekli ekmek, yoğurt, erik. Ayrıca masada çalıştığım gazetenin bir nüshası duruyor. Zarifçe tabağımın soluna yerleştirilmiş. Basılı yayınları takip etmeyi uzun süre önce bırakan kocamsa iPad'ini kurcalamakta. Büyük oğlumuz şantaj sözcüğünün anlamını soruyor. Başta neden sorduğunu anlamıyorum derken gözüm gazeteye takılıyor. Manşette Yakup'un kocaman bir fotoğrafı var. Gazeteye buna benzer birçok resim göndermişti. Yüzünde düşüncelere dalmış bir ifade. Resmin yanındaki manşet şöyle. Meclis üyesinden şantaj ihbarı. Ben böyle bir haber hazırlamadım. Hatta ben daha gazeteye bile dönmemişken yazı işleri şefi arayıp buluşmamı iptal edebileceğimi, çünkü Maliye Bakanlığı'ndan bir bildiri geldiğini ve hemen işe koyulduklarını söylemişti. Buluşmayı gerçekleştirdiğimi, beklediğimden daha çabuk bittiğini ve bildik yöntemleri kullanmama gerek kalmadığını söylemiştim. Hemen beni yakındaki bir semte gönderip, semt diyorum ama aslında şehir sayılır, kendi belediyesi bile vardır, kullanım tarihi geçmiş yiyecekler sattığı ortaya çıkan bir bakkal dükkanına karşı yapılan protestoları izlememi istemişlerdi. Bakkalla semt sakinleriyle, hatta semt sakinlerinin arkadaşlarıyla konuşmuştum. Halkın bu habere bir siyasetçinin ihbarından daha fazla ilgi göstereceğini biliyordum. Sahiden de bu haber birinci sayfadan verilmişti ama daha alttaydı. Bakkala ceza, şimdilik zehirlenen yok. Kahvaltı sofrasında Yakup'un fotoğrafını görmek beni müthiş rahatsız ediyor. Kocama akşam konuşmamız gerektiğini söylüyorum. Çocukları anneme bırakıp yemeğe çıkarız diye karşılık veriyor. Ben de seninle biraz vakit geçirmek istiyorum baş başa. Nasıl bu kadar sevildiğini bir türlü anlayamadığımız şu korkunç şarkının gürültüsünden uzak bir yerde. Bir bahar sabahıydı. Ben okul bahçesinin genelde pek gitmediğim bir köşesindeydim. Okulun duvarındaki tuğlalara dalıp gitmiştim. Ben de bir tuhaflık olduğunun farkındaydım. Öteki çocuklar beni üstün buluyorlardı. Ben de bunun doğru olmadığını göstermeye çabalamıyordum. Tam tersi, annemden bana pahalı giysiler almasını ve beni okula lüks arabasıyla bırakmasını istiyordum. Yalnız başıma olduğumun farkına vardığım okul bahçesindeki o güne dek hep böyle davranmıştım. Belki de hayatım boyunca yalnız kalacaktım. Sadece 8 yaşında olmama rağmen değişmek ve ötekilere aslında onlardan farksız olduğumu söylemek için geciktiğimi düşünüyordum. Mevsimlerden yazdı. Lisedeydim ve erkek çocuklar araya ne kadar mesafe koymaya çalışsam da hep bana asılmanın bir yolunu buluyorlardı. Diğer kızlar kıskançlıktan çatlıyorlar ama belli etmemeye çalışıyorlardı. Tam tersi, benim burun kıvırdığım erkekler kendilerine kalsın diye benimle arkadaşlık edip yanımda gezinmek istiyorlardı. Bense herkese burun kıvırıyordum. Çünkü dünyama girmeyi başaranların aslında hiçbir ilginç yanın bulunmadığını keşfedeceklerini biliyordum. Gizemli tavırlar takınıp asla erişemeyecekleri harikalarla doluymuşum izlenimi vermek işime geliyordu. Eve dönerken yolun kenarında yağmur sayesinde bitmiş birkaç mantar gördüm. Zehirli oldukları bilindiğinden kimse elini bile sürmemişti. Bir an için onları ağzıma atmayı düşündüm. Aşırı mutsuz ya da mutlu değildim. Sadece ailemin dikkatini çekmek istiyordum. Mantarlara dokunmadım. Bugün mevsimlerin en güzeli sonbaharın ilk günü. Yakında bütün yapraklar renk değiştirecek ve ağaçlar birbirlerinden farklı hale gelecek. Otoparka giderken normalde hiç geçmediğim bir sokağa sapmaya karar veriyorum. Mezun olduğum okulun önünde duruyorum. Tuğla duvar hala yerli yerinde. Hiçbir şey değişmemiş. Artık yalnız olmadığım gerçeği hariç. İki erkeğin hatırasını peşimden sürüklüyorum. Biri asla ulaşamayacağım bir adam. Öteki ise bu akşam yemeğinde hoş, özel ve özenle seçilmiş bir yerde buluşacağım bir adam. Kuşun biri göğü yararcasına süzülüyor. Rüzgarla şakalaşıyor sanki. Bir o yana bir bu yana gidiyor. Yükselip alçalıyor. Bir türlü çözemediğim bir mantığa göre hareket ediyor adeta. Belki de mantıklı olan tek şey şu dünyada hoşça vakit geçirmektir. Ben kuş değilim. Hayatımı eğlenerek geçiremem. Oysa bizden çok daha az parası olan bir sürü arkadaşım seyahatten seyahate, restorandan restorana gezerler. Böyle bir insana dönüşmeyi çok istedim ama beceremedim. İşime kocam sayesinde girdim. Çalışarak kendimi meşgul edecek bir işe yaradığımı hissederek hayatımı aklıyorum. Bir gün çocuklarım anneleriyle gurur duyacak. Çocukluk arkadaşlarımsa hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çünkü onlar kendilerini evlerine, çocuklarına, kocalarına adarken benim somut bir şey inşa etmiş olduğumu görecekler. Herkes başkalarını etkilemeyi böyle arzular mı bilmem. Ben arzularım. Arzuladığımı da hiç inkar etmem. Çünkü böyle yapmak bana hep iyi gelmiş, hayatta ilerlememi sağlamıştır. Gereksiz riskler almadıkça tabii. Dünyamı tıpkı bugünkü haliyle muhafaza etmeyi başardıkça. Gazeteye gelir gelmez devletin dijital arşivini tarıyorum. Göz açıp kapayana dek Jakob König'in hem adresine ulaşıyorum hem de ne kadar para kazandığı, hangi okullara gittiği, karısının ismi ve iş adresi gibi bilgilere. Kocam iş yerimle evimizin arasında kalan bir restoran seçmiş. Oraya daha önce de gitmiştik. Yemekleri, içecekleri ve ortamı beğenmiştim. Ama daima ev yemeklerini tercih ederdim. Sadece sosyalleşmem şart olduğunda dışarı yemek yer, başka zamanlarda lokantalardan uzak dururum. Yemek yapmaya bayılırım. Ailemle vakit geçirmeye, onları koruduğumu, onların da beni koruduğunu hissetmeye bayılırım. Sabahki listemde henüz yerine getirmediğim işler arasında arabayla Jakob König'in evinin önünden geçmek yer arıyor. Dürtümü dizginlemeyi başardım. Halihazırda kafamı kurcalayan kuruntularımın üzerine bir de karşılık görmemiş aşkıma ait gerçek dertler eklemenin gereği yok. Hissettiklerim çoktan geçti. Bir daha da geri gelmeyecek. Demek artık huzurlu, ümitli ve bereketli bir geleceğe yelken açabiliriz. Restoranın sahibi değişince yemeklerin de değiştiğini söylüyorlar dedi kocam. Önemi yok. Restoran yemeklerinin tadı hep aynıdır. Bol tereyağı, süslü mü süslü tabaklar ve dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde yaşadığımızdan yediklerimize hiç değmeyecek bir fiyat. Ama yemeğe çıkmak bir tören gibidir. Şef garson tarafından karşılanıp, buraya gelmeyeli onca zaman geçmesine rağmen her zamanki masamıza götürülüyoruz. Her zamanki şaraptan isteyip istemediğimizi soruyor. İsteriz elbette. Ve menülerimizi uzatıyor. Menüyü baştan sona okuyup her zamankiyle aynı yemeği seçiyorum. Kocamsa geleneksel fırında mercimekli kuzuyu seçiyor. Şef garson masamıza dönüp günün spesiyallerini saymaya başlıyor. Terbiyemizden onu dinleyip birkaç nazik sözcükle geçiştiriyoruz ve alışık olduğumuz yemekleri sipariş ediyoruz. İlk kadehler, 10 senedir evli olduğumuzdan şarabı titizlikle tadıp analiz etmediğimiz için çabucak biterken, işlerimizden ve eve bir türlü uğramayan kalorifer tamircisinden bahsediyoruz. Gelecek pazar yapılacak seçimlerden ne haber diye soruyor kocam. Bana özellikle ilginç gelen bir konuyla uğraşıyorum. Siyasetçilerin özel hayatları seçmenleri ilgilendirmeli midir? Hazırladığım makale önceki gün manşetten verilen Nijeryalıların şantajına uğrayan meclis üyesi haberinin devamı niteliğinde. Konuştuğum herkesin cevabı bize ilgilendirmez şeklinde. Burası Amerika Birleşik Devletleri değildir ve bununla gurur duyarız. Başka güncel konulara da değiniyoruz. Oy kullanan seçmen sayısı son eyaletler konseyi seçimlerinden beri %38 civarında artmış. Transport Publix Genova yani Cenevre toplu taşıma işletmesi kondüktörleri yorulsalar da işlerinden memnunlarmış. Kadının biri yaya geçidinden geçerken ezilmiş. Trenin biri bozulunca demiryolu trafiği 2 saate aşkın bir süre boyunca aksamış. Bunlar gibi başka bir sürü önemsiz şeyden bahsediyoruz. Garsonun getireceği başlangıç tabağını beklemeden ve kocama gününün nasıl geçtiğini sormadan hemen ikinci kadehi dolduruyorum. Kocam anlattıklarımı nazikçe dinliyor. Burada ne işimiz olduğunu merak ediyor olmalı. Bugün daha neşelisin diyor garson ana yemekleri getirdikten sonra. Böylece 20 dakikadır durmaksızın konuştuğumu fark ediyorum. Her zamankinden farklı bir şey mi oldu? Aynı soruyu parka gittiğim gün sorsa yüzüm kızarır. Önceden hazırladığım maziyetleri sıralardım. Oysa hiç de neşeli değildim. Kendimi dünyaya ne kadar faydalı olduğuma ikna etmeye çalışsam da günüm her zamanki gibi sıkıcı geçmişti. Peki benimle ne konuda konuşmak istiyordun? Her şeyi itiraf etmeye hazırlanıyorum. Üçüncü kadeye geçtim bile. Tam kendimi uçurumdan aşağı bırakacağım sırada garson masamıza geliyor. Önemsiz birkaç laf daha ediyoruz. Hayatımın değerli dakikalarını karşılıklı nezaket sözcükleriyle harcıyoruz. Kocam ikinci şişeyi sipariş ediyor. Garson bizlere afiyet olsun deyip şarabımızı getirmeye gidiyor. Böylece konuşmaya başlıyorum. Biliyorum, doktora görünmem gerektiğini söyleyeceksin. Ama buna gerek duymuyorum. Evde ve iş yerinde üstüme düşen bütün görevleri yerine getiriyorum. Yine de birkaç aydır mutsuzum. Bana hiç de mutsuz görünmüyorsun. Daha biraz önce seni daha neşeli bulduğumu söyledim. Elbette, mutluluk benim için sıradan bir şeye dönüştü. Artık kimse farkına varmıyor. Konuşabileceğim biri olduğu için mutluyum. Ama anlatmak istediklerimin bu göstermelik neşemle bir alakası yok. Artık doğru düzgün uyuyamıyorum. Kendimi bencil hissediyorum. İnsanları çocukça etkilemeye çalışıp duruyorum. Ortada hiçbir sebep yokken banyoya kapanıp ağlıyorum. Aylardır sadece bir kez gerçekten isteyerek seviştim. Hangi günden bahsettiğimi iyi biliyorsun. Bütün bunların 30'lu yaşlara bastığım için bir nevi geçiş dönemi olduğunu düşünüyordum. Ama bu açıklama bana yetmiyor. Hayatımı boşa geçiriyormuşum. Bir gün geriye bakıp yaptığım her şeyden pişmanlık duyacakmışım gibi hissediyorum. Seninle evlenmem ve çocuklarımızın doğumu hariç her şeyden. İyi de asıl önemli olan bunlar değil mi zaten? Çoğu kişi için öyle ama bana yetmiyor. Giderek de fenalaşıyor. Her gün yapmam gerekenleri tamamladıktan sonra kafamda bitmek bilmez bir sorgulama başlıyor. Bir yandan hayatımda bir şeylerin değişeceğinden korkuyorum. Diğer yandan ise değişik bir şeyler yaşamayı arzuluyorum. Düşüncelerim kendilerini tekrarlıyor. Artık hiçbir şeye hakim olamıyorum. Sen çoktan uykuya daldığından bunlardan hiç haberin olmuyor. Dün gece mistral rüzgarının pencereyi titrettiğini duydun mu? Hayır ama pencereler sımsıkı kapalıydı. Demek istediğim de bu. Evlendiğimizden beri binlerce kez esen önemsiz bir rüzgar bile beni uyandırmaya yetiyor. Yatakta kımıldandığında ve uykunda konuştuğunda hep fark ediyorum. Lütfen bunu kişisel algılama ama etrafım bana hiçbir şey ifade etmeyen şeylerle çevriliymiş gibi hissediyorum. Sakın yanlış anlama. Oğullarımızı çok seviyorum, seni seviyorum, işime bayılıyorum. Ama bütün bunlar bana kendimi daha da kötü hissettiriyor. Çünkü Tanrı'ya, hayata, sizlere haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Yemeğine elini bile sürmüyor. Karşısında oturan kişiyi tanımıyormuş gibi bir hali var. Ama bu sözleri söylemek içimi büyük bir huzurla dolduruyor. Sırrım açığa çıktı. Şarap etkisini gösteriyor. Artık yalnız değilim. Teşekkürler Jakob König. Sence doktora görünmen gerekiyor mu? Bilmiyorum ama gerekse bile bunu yapmayı hiç istemiyorum. Dertlerimi kendi başıma çözmeyi öğrenmem lazım. Böyle hisleri uzun süre bastırmanın hiç kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Bana açıldığın için teşekkürler. Neden şimdiye kadar hiç anlatmadın? Çünkü ancak şimdi her şey katlanılmaz gelmeye başladı. Bugün çocukluğumu ve ergenliğimi hatırladım. Acaba bu mutsuzluğun tohumu ta o zamandan beri içimde miydi? Bence değildi. Zihnim bana bunca yıldır ihanet ettiyse iş değişir. Ama bence bu pek mümkün değil. Normal bir aileden geliyorum. Derdim nedir peki? Daha önce hiçbir şey söylemedim diyorum gözlerim yaşararak. Çünkü hemen geçeceğini sandım ve seni endişelendirmek istemedim. Sen deli değilsin. İçinde kopan fırtınaları bir kez olsun belli etmedin. Ne aksileştin ne de kilo verdin. Kendini kontrol edebiliyorsan kurtulmayı da başarabilirsin. Neden kilomdan bahsetti şimdi? Doktorumuzu arayıp uyumana yardım etsin diye birkaç sakinleştirici yazdırabilirim. Kendim için olduğunu söylerim. Bence iyice dinlenirsen yavaş yavaş düşüncelerine hakim olmaya başlayabilirsin. Belki biraz egzersiz yapmalıyız. Hem çocuklar da hoşlanacaklardır. İşimize fazla gömülmüş durumdayız. Bu hiç iyi değil. işime gömülmüş falan değilim. Düşündüğünün aksine bu aptal röportajlar zihnimi meşgul tutmamı sağlıyor. Ve yapacak şeyi bulamadığımda aklımı ele geçiren yabanıl düşünceleri engelliyor. Ne olursa olsun egzersize, açık havada vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Yorgunluktan devrilene kadar koşmaya, belki de arkadaşlarımızı eve daha fazla davet etmeye. Tam bir kabus olur. Gevezelik etmek, insanları hoş tutmak, dudaklarımızda zorla bir gülümsemeyle gezmek, opera ve trafik hakkında söylenenleri dinlemek, üstüne bir de herkes gittikten sonra bulaşıkları yıkamak gerekir. Hafta sonunda Jüri Ormanı'na gidelim. Uzun zamandır hiç gitmedik. Hafta sonu seçimler var. Gazetede mesaiye kalacağım. Konuşmadan yemeklerimizi yiyoruz. Garson boş tabaklarımızı almak için iki kez gelse de yemeklere dokunmadığımızı görerek yanımızdan ayrıldı. İkinci şişe çabucak bitiyor. Kocamın aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Karıma nasıl yardım edebilirim? Onu mutlu etmek için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Başka şeylere kalkışsa, mesela bir kutu çikolata veya bir demet çiçek getirse aşırı şefkat göstermiş sayılır ve fena halde midemi bulandırır. Kocamın arabayı kullanamayacak kadar içtiğine kanaat getiriyoruz. Arabayı yarın gelip almak üzere restoranda bırakıyoruz. Kayınvalideme telefon açıp geceyi çocuklarla geçirmesini rica ediyorum. Ben yarın erkenden onları okula götürürüm. İyi de hayatında tam olarak eksik olan nedir? Lütfen bana bunu sorma. Çünkü cevabım belli. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Keşke ciddi dertlerle boğuşuyor olsaydım. Benimle aynı durumda başka hiç kimseyi tanımıyorum. Senelerce depresyondan kurtulamayan bir arkadaşım bile yeni tedavi görmeye başladı. Ama bence tedaviye ihtiyacım yok. Çünkü arkadaşımın söylediği belirtilerin hepsini göstermiyorum. Ayrıca kendimi yasal uyuşturuculara kaptırmak istemiyorum. Başkaları ise rahatsız, stresli, kalpleri kırıldığı için üzgün olabilirler. Hatta bu kalbi kırıklar depresyonda olduklarını, doktora ve ilaca ihtiyaç duyduklarını zannedebilirler. Oysa hiç alakası yoktur. Sadece kalpleri kırıktır. Ezelden beri insan sevgi denen şu gizemli varlığı keşfettiğinden beri kırılır durur kalpler. Madem doktora gitmek istemiyorsun, konu hakkında bir şey okumaya ne dersin? Bunu elbette denedim. Psikoloji ile ilgili internet sitelerini okuyup durdum. Yogaya daha da sıkı sarıldım. Eve getirdiğim kitapların edebiyat zevkime ters olduğunu hiç fark etmedin mi? Birden ruhani konulara ilgi duymaya başladın mı düşündün yoksa? Hayır, bir türlü bulamadığım bir cevabın peşinden koşup duruyorum. Bilgelik taslayan onlarca kitap okuduktan sonra bu şekilde bir yere varamayacağımı anladım. Okuduğum sırada etkilerini hissetsem de kapaklarını kapatır kapatmaz geçiyor. Kendilerini yaratan kişi için bile bir hayalden farksız, kusursuz bir dünyayı betimleyen sözcükler ve cümlelerle doluydular. Peki ya şimdi? Yemekteyken kendini daha iyi hissettin mi? Elbette ama önemli olan bu değil. Neye dönüştüğümü anlamam lazım. Ben neysem oyum. Kendim dışında bir şey olamam. Kocamın çaresizce bana yardım etmeye çalıştığını fark ediyorum. Ama o da benim gibi şaşkın. Yine hastalık belirtilerinden bahsedince derdimin belirtiler olmadığını, her şeyin bir belirti olarak görülebileceğini söylüyorum. Sünger gibi her şeyi yemen bir kara deliği gözünün önüne getirebiliyor mu? Hayır. Getirse anlayacak. Bu durumdan kurtulacağıma dair bana söz veriyor. Kendimi eleştirmememi, olanlardan dolayı kendimi suçlamamamı, yanımda olduğunu söylüyor. Tünelin sonunda ışık var. Ben de buna inanmak istiyorum ama ayaklarım betona yapışık sanki. Yine de endişelenme, mücadeleye devam edeceğim. Aylardır mücadele ediyorum. Arada benzer dönemler atlattım ve geçip gittiler. Bir sabah uyanıp bütün bunların bir kabustan ibaret olduğunu göreceğim. Buna güvenim tam. Kocam hesabı istiyor, elimi tutuyor. Ve taksi çağırıyoruz. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Sevilen kişiye güvenmek daima iyi sonuç verir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 83.